Ayrım 12.
İslamcı ideolojinin kadına sunduğu korunmalı özel alan içinde kalan kadınların gündelik yaşamlarındaki tahakküm ilişkileri de bu gerçeğin dışında olamaz. İslamcı ideolojide kadın bedeninin ve cinselliğinin yeri, baskıcı denetim ya da tepkisellik. Kadın bakış açısının en önemli tespitlerinden biri, kuşkusuz ki modern cinsiyetçi toplumların kadının bedeni ve cinselliği üzerine kurduğu baskı ve denetim mekanizmaları ile var olduğu, bu sayede kendini yeniden ürettiğidir. Kadın bedeni ve cinselliği, cinsiyetçi ideolojinin egemenlik alanı olduğu gibi, cinsiyetçiliğe karşı çıkmak isteyen kadın hareketleri de ister istemez mücadelelerini bu alanda yoğunlaştırıyorlar. Kadın bedeni ve cinselliğinin çeşitli cinsiyetçi toplumsal değerlerin kendini ifade alanı olmaktan çıkartılması, kadının kişiliğinin kopmaz bir parçası haline getirilmesi temel hedeflerden biri oluyor. Günümüz cinsiyetçi toplumlarında kadın bedeni ve cinselliği kamusal alanda siyasetin ve ideolojinin en önemli nesnelerinden biridir. Bu nesne hukuki düzenlemelerle sınırlanıyor, piyasa ile metalaştırılıyor, kitle iletişim araçlarıyla pazarlanıyor. İslamcı ideoloji ise bu konumdaki kadın bedeni ve cinselliği üzerinde ideolojisinin en temel söylemlerini geliştirerek kendini yeniden üretiyor. İslamcı ideolojinin 14 yüzyıla yayılan zaman ve mekan içinde kadın bedeni ve cinselliğine yönelik ideolojik, hukuki düzenlemelerindeki çeşitlilik baş döndürücüdür. Bu konuda hem daraltıcı hem de bugünle bağlantılı olma amacıyla İslamcı ideolojiden çıkartılabilecek temel kavrayışları şöyle özetleyebiliriz. Kadın bedenini kirli, eksik ve şeytanca tanımlayan aşağılayıcı İslamcı görüş. Kadın bedenini ve cinselliğini İslamcı toplumsal projenin sembolü haline dönüştüren tepkici, reaksiyonel İslamcı görüş. Güncel İslamcı ideolojinin birinci görüşten çok diğer iki görüşün karma bir söylemi yeğlediğini belirterek bunun içeriğini betimlemeye çalışalım. İslamcı ideoloji, toplumsal düzenin yozlaşması ile kadın bedeni ve cinselliğinin serbestleşmesi arasında doğrudan bir ilişki kurmaktadır. Kadın bedeninin toplumsal yaşamda görünür olması, erkeklerin şehvet duygularını kabartmakta, herkes işini gücünü bırakıp enerjisini cinsellikle tüketmektedir. Bu durum toplumsal gerileme, çöküntü ve yozlaşma demektir. Öyleyse kadın bedeninin ve cinselliğinin denetim altına alınması gerekir. Bunun yolu da örtünme ve karşı cinslerin tecritidir. Örtünme, İslamcı ideoloji içinde cinsel ahlakın ve cinsler arası ilişkilerin sınırlarını belirleyen ideolojik bir semboldür. Kadın bedeninin taşıdığı bu hareketli duvar, karşı cinse o duvarın ötesinin mahrem olduğunu hatırlatır. Bu sayede bir yandan İslamcı ahlakın bütün değerlerine bir gönderme yapılır, diğer yandan ise kadın bedeni üzerinde somutlanan bu değerler kadına da kabul ettirilmiş olur. Kadın bedeninin toplumsal düzen adına örtülmesi, ahlaki normlardaki bozulmanın sorumluluğunu kadın bedenine ve cinselliğine yüklemek ve onu suçlu ilan etmektir. İnanmış bir kadın açısından İslamcı ideolojinin oluşturduğu bu söylemi kabullenmenin mantıklı uzantısı, kendi bedenini ve cinselliğini toplumsal düzenin bir parçası olarak görmek ve gene düzen adına denetlemeyi kabullenmektir. Durum böyle ise, toplumsal düzen adına kadın bedeni ve cinselliği üzerinde önerilen her türlü denetim ve sınırlamalar, bu ideolojinin atmosferini soluyan kadınlara doğal gelecek, toplumsal düzeni bir nesnesi olmayı yadırgamayacaktır. Kısacası bu ideolojik söylem kadın bedenini ve cinselliğini önce suçlu ilan etmekte, sonra denetleyip basit bir araç statüsüne koymakta, sonra da bunu kadınlara gönüllü olarak kabul ettirmektedir. Karşı cinslerin tecriti de aynı ideolojik söylem içinde haklı gösterilmekte ve ideolojinin denetim mekanizmalarından biri olarak işlev görmektedir. İslamcı ideolojide kadın bedeninin ve cinselliğinin örtünme ve karşı cinslerin tecriti ilkeleriyle toplumsal düzen adına bu biçimde denetlenmesinin haklılaştırılması, yakın dönemlerde ideolojinin en tartışmalı noktalarından biri olmuştur. Kadın bedeninin ve cinselliğinin onun kişiliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği karşısında, aynı özneyi toplumsal düzenin bir nesnesi haline koymak, ideolojinin kendi içinde de bir paradoks yaratmaktadır. İşte bu paradoksun yarattığı ideolojik parçalanmalar, bu noktada ideolojiyi farklı bir söylem geliştirmeye itmektedir. İslamcı ideolojinin kadın bedeni ve cinselliği üzerinde geliştirdiği yeni ideolojik söylem, Pasif ve suçluluğunu kabullenmiş konumdaki kadın, aynı örtünme ve karşı cinslerin tecriti mekanizmalarını kullanarak bu kez toplumdaki cinsel yozlaşmaya, kadın bedeninin ve cinselliğinin metalaştırılmasına karşı bir protesto sembolü haline dönüştürmektedir. Bu tür protestocu ideolojik söylemin, kadınlara kendi politik toplumsal projesini gerçekleştirmek için gereksinme duyan ve bu amaçla kadınları mobilize eden radikal politik İslamcı ideolojinin bir ürünü olduğunu belirtelim. Şimdi yakın dönemlerde İslamcı ideolojide ortaya çıkan en önemli dönüşümlerden biri olan protestocu İslamcı söylemin içeriğinin nasıl oluştuğuna daha yakından bakalım. Protestocu İslamcı söylem, cinsel serbestliğin teşvik edildiği bir Batı uygarlığı tanımlamasıyla söze başlar. Bu uygarlık içinde kadınlar, doğal tanrısal rollerini, anne, eş, unutarak kamusal alanda erkeklerle kıyasıya bir güç ve rekabet mücadelesine girmişlerdir. Bu durum kadın bedeninin ve cinselliğinin nesneleşmesine ve metalaşmasına yol açmıştır. Artık Batı uygarlığı içinde kadınlar ancak cinsel cazibeleri değerinde toplumda bir mekan ve statü elde edebilmektedir. Bu ideolojik söylem kendini en çarpıcı bir biçimde çıplaklık kültürü, kültürel çıplaklıktır sloganında kendini ifade etmektedir. Bu çıplaklık kültürü içinde kadınların kendi kişilik ve yeteneklerini serbestçe geliştirmeleri olanaksızdır. Bu çıkmazın çözümü ancak İslamcı kadın kimliğinin kadınlar tarafından benimsenmesiyle mümkündür. Kadınlar kendi kişiliklerini ve yeteneklerini geliştirmek istiyorlarsa, kendi bedenlerini ve cinselliklerini toplumsal kamusal alanda görünmez kılmak zorundadırlar. Bu görünmezliğin yolu örtünme ve cinsel tecrit kurallarına uymadır. Ancak bu koşullarda kadınlar kendi bedenlerini ve cinselliklerinin alınır satılır bir eşya olmasını, metalaşmasını önleyebilirler. Bu tür bir İslamcı ideolojik söylem, daha önce muhafazakar baskıcı bir tarzda eklemlendiğini gördüğümüz toplumsal düzen kadın bedeni ve cinselliği ile örtünme cinsel tecrit değişkenlerini bu kez farklı bir biçimde birbirine eklemleyerek örtünmüş kadın sembolüne bir protesto işlevi kazandırmayı amaçlamaktadır. Öyleyse burada sorulması gereken soru, örtünmüş kadının yerine getirdiği protesto işlevinin içeriğinin ne olduğudur? Örtünmüş kadın kimliği, bir yanda toplumsal sistem içinde kadın bedeni ve cinselliğinin bir sömürü ve baskı ile karşılaştığının kabulüdür. Yani cinsiyetçi sistem dediğimiz toplumsal sistemin kendi söylemi içinde bir tür kabulüdür. İdeolojinin güncel olanın dışında kalan ve dolayısıyla zayıf nokta oluşturan bir söylemine dönüştürerek onu tekrar güncel kılması, gelenekselden yeni bir ideolojik güçlülük ve giderek bir protesto yaratılmasıdır. Cinsiyetçi sistemin bu tür bir kabulü, İslamcı ideoloji ile feminist ideolojinin söylemini görünüşte birbirine yaklaştırır. Gündelik siyasal pratikte bu yakınlaşma kısmi sempatilere de dönüşebilir. Ama öte yandan cinsiyetçiliğin bu tür algılanışı hemen yerine bir tür indirgemeciliğe bırakır. Cinsiyetçiliğe yöneltilen bu protestoda cinsiyetçiliğin aşılması sorunu örtünme ve karşı cinslerin tecritiyle çözülür. Yani cinsiyetçilik denen toplumsal sistem, kadının bedeninde taşıdığı kumaş parçasının 2 metreden 4 metreye çıkartılması ve erkeklerin karşısında bu şekilde var olmasıyla aşılacak kadar basit bir sorundur. İslamcı ideoloji, yeni protestocu söylemi içinde cinsiyetçi sistemi aşıp yok etmek için bir toplumsal proje geliştireceğine, gerektiğinde geri çekilmesini bilen yeni bir örtülmüş kadın kimliği oluşturarak protestoculuğunu tepkiselliğe, reaksiyonerliğe indirgemektedir. Sıradan bir tepkiselliğe dönüşen cinsiyetçilik algılamasının ise cinsiyetçiliği yok ederek aşacak bir dönüşüm gücü olamayacağı açıktır. Böylece örtünmüş kadın, cinsiyetçiliği farklı bir biçimde de olsa algılayabilen, fakat onunla savaşmak için bütün ideolojik silahları elinden alınmış, çırılçıplak kalmıştır. Örtünmüş kadının bu ideolojik çıplaklığı, onu kendi genel toplumsal ideolojisi karşısında bir sembol ve araç konumuna getirir. Böylece İslamcı ideolojinin bir sembolü olarak, cinsiyetçiliğin yeniden üretilmesine bir unsur olarak eklemlenir. Cinsiyetçi sistemin kendini yeniden üretebilmesinin en önemli koşullarından biri olan toplumsal ideolojilerin kendi kamusal alan projelerini tanımlarken kadını bir ideolojik sembol olarak kullanması burada en kaba biçimde ortaya çıkar. Kadın bedeninin ve cinselliğinin kamusal alanın düzenlenmesinde bir araç olması konumu aşılamaz. Örtülmüş kadın bu kez kadın bedeninin ve cinselliğinin kamusal alanın bir aracı olmasının sembolü haline dönüşür. Kadının toplumsal yaşam alanı ve İslamcı ideoloji. A. Toplumsal ideolojiler, meşru kadın kimlikleri. Toplumsal ideolojiler, kamusal projelerine uygun meşru kadın kimlikleri yaratarak iki yönlü bir düzenleme yapmış olurlar. Bir yandan kamusal alanda meşru kılınan bu ideolojik kadın kimlikleri ile kadınları harekete geçirerek kendilerini yeniden üretmiş olurlar. Diğer yandan bu kadın kimliklerinin meşru kılınması ile kamusal alanda bunun dışında başka formlar içinde kendini ifade eden kadınları meşru olanın dışına açık ya da örtük biçimde çıkararak meşrunun öteki yüzünü yani hafif olanı tanımlarlar. Böylece hem cinsiyetçi sistem yeniden üretilir hem de sistemin gereksinme duyduğu kadınlar kamusal alana çekilerek aktifleştirilir. Türkiye'de meşru kadın kimliği listesi çok kısadır. En bilineni gelenekçi muhafazakar ideolojinin kamusal alanda meşru kıldığı anne eş kimliğidir. Alışılagelmiş bir kadın kimliği olan anne eş kadın, bu kimliğin sembollerini vücudunda taşır. Sade ve gösterişsiz giyimleri, evlilik yüzüğü taşımaları, sadece kocaları ve çocukları ile ortada görünmeleri yanında, fedakar, sessizce ikinci planda kalmasını bilen, erkeğin destekçisi, evinin hanımı ve benzeri özelliklerle tanımlanmış bir kimliktir bu. Bu kimlik özelliklerine uyan kadınlar, toplumsal yaşam içinde saygınlığı hak ederler, dışlanmaz ve horlanmazlar. Cumhuriyet ideolojisinin yarattığı bir başka meşru kadın kimliği, okumuş, meslek sahibi, çalışan kadın kimliğidir. Bu kimliğe sahip kadınlar, toplumsal alanda anne eş kimliğine gereksinme duymadan var olabilirler ve saygı görmeye hak kazanırlar. Okumuş, meslek sahibi, çalışan kadın, kamusal alanda başarıya önem veren, ülkesinin kalkınması için her fedakarlığa hazır, kurtulmuş ve erkek gibi bir kadındır. Etek ceket giyer, evrak çantası taşır, bakımlı olmaya çabalar. B. İslamcı ideolojinin meşru kadın kimliği. İslamcı ideolojinin güncel söylemlerine baktığımızda, kendi içinden türetilmiş ve yukarıda bahsedilen iki tür meşru kadın kimliğinden farklı ve yeni bir kadın kimliğini meşrulaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Bu örtülmüş Müslüman kadın kimliğidir. Yeni örtülmüş Müslüman kadın kimliğinin her zaman birbiriyle örtüşmeyen iki görünümü vardır. İlki, üniversite öğrencisi, örtülmüş Müslüman kadın, ikincisi ise İslamcı siyasal hareket içinde sokaklarda İslamcı sloganlar haykıran militan örtülmüş Müslüman kadındır. Bugün İslamcı ideoloji içinde kadınların çeşitli eğitim kurumlarında eğitim görmesi, bir yandan savunulması, diğer yandan sınırlandırılması gereken paradoksal bir durum olarak varlığını sürdürüyor. Durum kısaca şöyle özetlenebilir. Kadınların eğitilmesine evet ama cinsiyete dayalı iş bölümü içindeki anne eş rolünün değişmesine yol açmaması koşuluyla. Sonuçta varılan noktada topluma daha inançlı Müslümanlar yetiştirmek için eğitilmiş Müslüman kadın kimliği meşru bir kadın kimliği olarak tanımlanır. İşte bu nedenle eğitilmiş İslamcı kadınlar yaşam alanlarını öncelikle aile içi olarak tanımlıyorlar. Fakat eğitilmiş Müslüman kadının zaman zaman çalışan Müslüman kadın olarak ortaya çıkması da yaşam pratiğinin kaçınılmaz bir sonucu oluyor. Otobüste, sokakta, üniversite bahçesinde, panellerde ve basında bu okumuş Müslüman kadın, İslamcı ideolojinin kendisine sağladığı meşruiyete dayanarak kendisine gösterilecek saygın konumu talep ediyor. Yeni İslamcı kadın kimliğinin ikinci görünümü ise militan Müslüman kadındır. Militan Müslüman kadın kimliği, İslamcı dünya görüşünün bir siyasal ideoloji olarak yeniden biçimlendirilmesi sürecinde ortaya çıkmıştır. Bir siyasal ideoloji olarak İslamcılık açısından, din toplumsal siyasal yaşamın temel ilkelerini, toplumun nasıl yönetileceğini tanımlar. Din toplumu yönetme ile, yani siyaset ile özdeşleşir. Bu ideoloji, kendi toplumsal düzenini gerçekleştirebilmek için kadınları göreve çağırır. Kadınların görevi dini yaymak, yani ideolojinin taşıyıcısı ve aktarıcısı olmaktır. Bunun yolu kadınlara özgü informal bir siyasal örgütlenmeden geçer. Bu örgütlenmenin mekanları, ev içi kadın toplantıları ile dini tören ve toplantılardır. Bu informal ilişki ağı içinde endoktrine olan kadınlar, Formal siyasal mekanlarda, siyasal parti mekanları, parlamento, kabinede başkanlık gibi olmayı hedeflemeden, İslamcı hareketin informal mekanlarında, örneğin bir siyasal gösteri sırasında, sokakta, meşru bir siyasal faaliyet alanına sahip olurlar. İslamcı sloganlar haykırarak ideolojilerini savunurlar. Militan Müslüman kadın kimliğinin içinde var olabildiği siyasal faaliyet alanı, genellikle informal mekanları kapsar. Bunun anlamı, kadınların katıldığı siyasetin kurumlar içinde örgütlenmiş, kalıcı nitelikte olmaması, tersine geçici olmasıdır. Kadınlar böylece gerektiğinde siyaseti, bu alanın gerçek sahipleri olan erkeklere terk ederek, esas görevleri olan anne eş konumuna kolaylıkla geri döneceklerdir. Sınırları İslamcı ideoloji tarafından çizilmiş bir alanda siyaset yapan kadınların, burada var olabilmeleri için geleneksel kadınlık konumlarını değiştirmeleri gerekmez. Diğer toplumsal ideolojiler çerçevesinde, kadınlar siyasal alana katılırken, az ya da çok geleneksel kadınlık rolleri ile bir çatışmaya girerlerken, bu durum İslamcı ideoloji içinde ortaya çıkmaz. İslamcı ideoloji, kadınları geleneksel konumları ile çelişki içermeyen bir tarzda siyasetin içine çekmektedir. Militan Müslüman kadın siyaseti din adına yapar. Dinin buyruklarını yerine getirmek adına bir dinsel ibadete katılırmışçasına siyasete katılır. Böylece kadının siyasal faaliyeti alışılmış bir kadın davranışı olan camiye gidip ibadet etmekten niteliksel olarak farksızlaşır. Bu yeni aktif Müslüman kadın kimliği, peygamber ailesinin tanınmış kadınlarının yaşamlarında benzerlikler gösterilerek meşrulaştırılır. Rol model olarak kullanılan Hazreti Fatma, Hazreti Zeynep, Hazreti Ayşe gibi kutsal kadınlar, ideoloji marifetleriyle militan, aktif kadın olarak yeniden tanımlanır. C. Gündelik yaşam ve Müslüman kadının yeni yaşam alanı. 1990'ların Türkiye'sinde örtünmüş Müslüman kadın eğitim kurumlarında ve siyasetin informal platformlarında kendi meşruiyetini aramakta ve savunmaktadır. Örtünmüş Müslüman kadın kimliği, bu kimliği benimseyen kadınların yaşam alanlarını genişletmede ne tür olanaklar sağlamaktadır? Bu sorunun yanıtını Türkiye'den vereceğimiz iki örnekle yanıtlamaya çalışalım. Başörtüsü hareketi, İslamcı kadınların resmi kurumlar içinde örtünmelerinin resmi olarak kabul edilmesini hedefleyen bir siyasal hareket olarak 1980'lerin ortasında ortaya çıktı. İlk belirtileri 1980-1983 askeri rejim döneminde ortaya çıkan bu hareket, 1983 sonrası sivil dönemde gelişti. Hareket kendisine odak noktası olarak parlamentoyu seçti. Parlamento içindeki iktidar partisinin erkek üyelerinin talepleri olarak dile getirildi. Bu talep, kendisini devletin başka bir aygıtı olan yargının, Anayasa Mahkemesi'nin kararları ile çatışma içinde ifade etti. Yani devletin iki aygıtı olan yasama ve yargı arasındaki bir çatışma biçimine dönüşen ve asıl olarak erkekler arasında tartışılan bir konu olarak biçimlendi. Kadınlar hakkında ve kadınlar adına yürütülen bu tartışmada, kadınların yeri ise hali sınırlı kaldı. Hareketin oturma eylemleri, imza kampanyaları ve dergi yazıları şeklinde kadınlar tarafından yürütülen kısmının sesi çok cılız kaldı. Örtünme hareketi, kadınların yaptığı bir siyaset olmaktan çok, erkekler tarafından yürütülen bir ideolojik meşruiyet mücadelesine dönüştü. Bu süreç içinde örtünmüş Müslüman kadın kimliği kendi meşruiyetini İslamcı ideolojisinin meşruiyetine ve erkek politikacıların başarısına bağlayarak siyasetin formal alanlarında bağımlı konumunu tescilledi. İkinci olarak tartışacağımız örnek olan başörtülü üniversiteli kızın kendi yaşam alanını genişletme şansı birincisinden daha yüksek görünüyor. Başörtülü üniversiteli kız, genellikle metropol kentlerin çevre semtlerinde büyümüş, geleneksel aile yapıları içinde yetiştirilmiş ve yaşam alanı bu sınırlar içinde çizilmiştir. Ev dışına çıkabilmek için meşru gerekçelere gereksinme duyar. Ders saatleri içinde okula gidip gelmek, akraba ziyaretleri gibi nedenler dışında, örneğin arkadaşlarıyla sinemaya gitmek gibi bir nedenle evin dışına çıkması oldukça zordur. Bu atmosfer içinde ailesinin telkinleriyle olmasa bile örtünen ve Müslüman olan genç kızlar evin dışında var olabilmenin yeni bir meşru yoluna sahip olmaktadırlar. Örtünerek dini toplantılara, panellere gidebilmek yaşam alanının bir anlamda genişlemesi anlamına gelmektedir. Kamusal alanda var olabilmenin bu yeni biçimi, din adına yapıldığından kızların geleneksel aile yapılarıyla ciddi bir çatışmaya gerek kalmaksızın gerçekleşebilmektedir. Toplumsal alanda var olabilmek için başka meşru bir kimliğe sahip olan okumuş, orta sınıf, kentli kadınlar açısından yaşam alanının sınırlandırılması anlamına gelen İslamcı kadın kimliği, başka konumdaki kadınlar için bu çerçeve içinde yaşam alanlarının çok sınırlı bir genişlemesine de ifade edebilmektedir. Sonuç: Türkiye'de kadınlar hakkında yapılan araştırmalarının bugüne kadar önemli bir birikim oluşturduğu söylenebilir. Fakat bu çalışmaların içinde kadın bakış açısı ile yapılanların çok sınırlı sayıda olduğu bir gerçektir. Oysa ki Türkiye'de kadınların gündelik yaşamlarının tarihi, çeşitli toplumsal yapılar ve iktidar örüntüleri içinde nasıl yaşadıkları ve bu yapılarla nasıl uyum sağladıkları gibi sorular hala ciddi yanıtlar bekliyor. Bu alanda yapılacak her araştırma, kadınların kendi yaşamlarını kendi güçleriyle biçimlendirebilmelerine olanak sağlayacak yollara küçük aydınlanmalar getirecektir. Bu çalışma, İslamcı kadınların yaşamlarının nasıl biçimlendiği sorusuna, kadın çalışmaları alanının bazı kavramlarını kullanarak yanıt getirmeye çalıştı. İslamcı kadın kimliğinin ideolojik anlamlarını kadın çalışmaları kavramları ile okumak, kadınların gündelik yaşamlarının içine gömülü olduğu tahakküm ve denetleme ilişkilerini açığa çıkarmaktır. Emeği ev içinde sınırlanan, bedeni ve cinselliği toplumsal düzen adına denetlenen ve sembolleştirilen, toplumsal yaşama katılımları ancak genel ideolojinin gerekleri çerçevesinde meşrulaştırılan İslamcı kadın kimliği, yandaşı kadınlar kendilerine sunulan bu tahakküm dünyasını gönüllü olarak kabul etmektedirler. İslamcı kadın kimliği 1990'lar Türkiye'sinin bir gerçeğidir. Giyimleri, kendilerine özgü dilleri, gündelik yaşamları, mücadeleleri ile bu toplum içinde kendileri için kurulmuş bir dünyada yaşamaya devam edecekler, toplumsal ideolojilerin birbirinden ayırdığı kadın dünyaları birbiriyle çatışarak, uzaklaşarak ya da birbirlerini dışlayarak varlıklarını sürdüreceklerdir. Her farklılığın olumsuzlanarak bir gün benzerliğe dönüşmesi beklenmemeli. Önemli olan yan yana yaşayan kadın dünyalarının bir bütün olarak kadınların üzerindeki baskı ve tahakküm ilişkilerinin yeniden üretilmesine katkıda bulunmamasıdır. Kadının statüsü ve doğurganlık. Profesör Doktor Ferhunde Özbay. Doğumun kadının bedeninde gerçekleşmesi, toplumsal örgütlenmenin bazı gözlenen biçimlerinin ve özellikle cinsiyet rolleri farklılaşmasının ve cinsler arası eşit olmayan ilişkilerin ilk gerekçesi olmuştur. Bu nedenle kadının statüsünü ve doğurganlığını birbirinden bağımsız olarak düşünmek olanaksızdır. Kadının statüsü ve doğurganlığı arasındaki ilişkiler üzerinde çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak birbirleriyle çelişen görüşler arasındaki tartışmalar yıllardır sürmektedir. Çünkü bu ilişki farklı ideolojiler tarafından yorumlanan politik bir konudur. Çeşitli görüşlerin ışığı altında kadının statüsü ve doğurganlık ilişkisinin nasıl ele alındığına geçmeden önce bu kavramların tanımları üzerinde durmak istiyorum. Zira sıkça kullanılmakla birlikte kadının statüsü kavramı üzerinde de herkesin anlaştığı bir tanım yapılamamaktadır. Ayrıca ampirik çalışmalarda ileride göstereceğim gibi aynı ölçütler hem kadının statüsünü hem de doğurganlığını açıklamakta kullanılmaktadır. Tanımlamalarda ortaya çıkan bu sorunlar, kadının statüsü ve doğurganlık ilişkisini tartışmayı daha da zorlaştırmaktadır. Kadının statüsü. Kadının statüsü, temelde erkeğin statüsü ile karşılaştırılarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, kadının statüsü esas olarak cinsiyet ilişkileri içinde belirlenir. Ancak tabii ki diğer sosyal ilişkilerde cinsiyet ilişkilerinin var olan yapısının yeniden üretilmesinde ve değişmesinde rol oynar.